Sevdalım Hayat, Zülfü Livaneli, 17. Ayrım. Kompartman kalabalıktı. Akşam yetersiz ışıkların iyice loş kıldığı gölgeli trende sarsıla sarsıla gitmeye başladık. Hep sınırı nasıl atlatacağımı düşünüyordum. Pasaportum vardı ama belki de sahte olduğu anlaşılırdı. Daha önce hiç pasaport görmemiştim ki. Böyle gezilerde herkes birbirini merak eder ve ahiret sualleri sorulur. Sohbetlerde bir yanlışlık yapmamak için hep tetikte duruyordum. Bir iki kez tuvalete gidip aynaya bakarak "Mehmet Yılmaz Basmacı, Mehmet Yılmaz Basmacı" diye adımı tekrarladım. Doğum yerim, yılım, babamın adı gibi bilgilerin hepsi değişmişti ve ben bu konuda rahat olmalıydım. Bu yüzden hepsini ezberliyordum. Yüreğim çırpınıyordu. Yaklaşık bir saat sonra polis pasaportları kontrol etmeye başladı. O sırada koridorda duruyor, sigara içiyordum. Herkesin pasaportuna baktı ve benim yanıma yaklaştı. Tam cebime davranmıştım ki "Tamam, acelesi yok, sonra bakarız" dedi. Ona da bir sigara ikram ettim. "Vallahi işim çok zor" dedi. Hamal beni kendisine emanet etmiş olduğu için 40 yıllık dost ya da akraba gibi konuşuyorduk. "Teröristler kaçıyor, sen yakala" diyorlar. Ben nasıl başa çıkayım? Koskoca tren bu. Bak bak, bitmiyor. Hem kaçıyorlarsa onlar da pasaport vermesinler. Benim neredeyse kanım çekiliyordu. Ama gene de dikkat etmek lazım dedim. "Tabii" dedi. "Zaten hallerinden belli olur bu teröristler." Sohbetin sonunda pasaportumu istedi. Kimlik bölümlerine hiç bakmadan çıkış damgasını basıverdi. İçimden derin bir oh çektim. İşin birinci bölümü bitmişti. Yine de sınırda ne olup biteceğini bilemiyordum. Türkiye toprakları dışına çıkmadan güven duyamazdım. Gece yarısı sınıra vardık. Tren yavaş yavaş gidip bizim tarafta durdu. Ben her saniyeyi sayıyor, trenin birkaç yüz metre daha ilerleyip öbür tarafa geçmesi için sabırsızlanıyordum. Acaba benimle ilgili bir aksilik mi olmuştu? Niye hareket etmiyorduk? Niye sınırı geçmiyorduk? Tırnaklarımı yedim durdum. Çünkü öyle bir andaydım ki o geceyi ya özgürlüğe adım atmış bir kişi olarak kutlayacaktım ya da işkencehaneyi boylayacaktım. Orada bana saatler gibi gelen bir yarım saat kadar bekledik. Sonra birdenbire tren sarsıldı, hareket ettik ve Bulgaristan topraklarına geçtik. Artık özgürdüm. Yaşamımda yeni bir dönem açılmıştı. 11 yıl sürecek ve üzüntülerle, sevinçlerle, acılarla ve yaratıcılıkla dolu bir dönem. İçimden "Merhaba Avrupa" dedim. Mehmet Yılmaz Basmacı kılığında sana geliyorum. Lacivertli Adamlar. Bir kenti böylece bırakıp gitmek, içinde bin kaygı, bin bir soruyla. Bulgar sınırını geçtikten sonra benim sıkıntım bitmişti. Ama bu kez de trende bir huzursuzluk başlamıştı. Hepsi erkek olan yolcuların koridorda öbek öbek toplanıp sigara içerek Almanya'ya giriş sorununu konuştuklarını duyuyordum. O dönemde Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri Türkiye'ye vize zorunluluğu getirmemişti. Vizesiz gidebiliyordunuz ama sınırdaki gümrük polisi turist olduğunuza inanmadan sizi almıyordu içeriye. Bu yüzden herkesin derdi paralı bir turist gibi görünebilmekti. Oysa trendeki bütün yolcular Almanya'ya çalışmak üzere gidiyorlardı. Koridorda deneyimli biri ötekilere akıl veriyor ve iyi giyinmelerini, paralı bir turist gibi davranmalarını öğütlüyordu ama turistler bunu zaten biliyordu. Adam arkasından ekliyordu. "Bu benim 8. seferim. Bu kez de giremezsem intihar edeceğim vallahi." Yağmurlu Bulgar ovalarından geçiyorduk. Bir Yugoslav kasabasında alçak gönüllü bir düğün alayı geçiyordu. Nemli, ıslak Balkan toprağında ilk görüşümdü bu. İçim rahattı. Almanya'ya girip girmemeyi bile düşünmüyordum. Kurtulmuştum. Trendeki gerginlik gözle görülür biçimde artıyordu. Her köşede kuşkuyla gölgelenmiş bıyıklı yüzler görüyordum. Deli gibi sigara içiliyordu. Derken bir gece yarısı tren sarsılarak Salzburg istasyonunda durdu. O sırada pijamamı giymiş en üstteki yeşil deri taklidi kuşette gönül huzuruyla uyumaktaydım. Bir süre sonra kapı açıldı, gecenin ayazı doldu içeriye. İri yarı Avusturya gümrük polisleri pes bitti dediler. Uyku sersemi yastığımın altından Mehmet Yılmaz Basmacı pasaportumu çıkardım. Biraz bakıp giriş damgasını vurdular. Almanya'ya girmiştim. Dışarıda neler olduğunu görmek için kalktım, koridora çıktım. Garip şeyler oluyordu. Polisler bir kompartmanın kapısını açıyordu ve içerideki 7-8 erkeğin gülümsemesiyle karşılaşıyordu. Erkeklerin hepsi lacivert takımlar giymişti. Bazılarının saçları bir yentiliydi. Pırıl pırıl parlıyordu. Bir gece yarısı treninde değil de baloda gibiydiler. Polisler lacivert giysili erkekleri dışarı çıkarıyordu. Arkasından bir başka kompartmanın kapısı açılıyordu. Yine lacivertli erkekler gülümsüyordu onlara. Sonunda bütün lacivertlileri trenden indirdiler. Biz batıya doğru harekete geçtiğimizde trenin penceresinden baktım. 100'e yakın lacivert giysili, kravatlı adam, yoksul bavullarını yanlarına koymuş, istasyon ışıklarının altında hüzünlü bir Magritte tablosu gibi durmakta ve atıldıkları umut treninin arkasından bakmaktaydı. Daha sonra bu sahneyi çok düşündüm. Bizim batılı olma yolundaki 200 yılı aşkın serüvenimizin özeti gibiydi her şey. Batıyı giysilerle, yaşam biçimiyle taklit ederek batılı olunamayacağını kavrayamamış mıydık acaba? Polisi beklemeyen ben pijamayla uyuduğum için, yani kendim olduğum için Almanya'ya girmiştim. Ama onların giysilerine bürünerek hazırlanan ve batılının gözüne girmeye çalışan adamlar her şeyi yitirmişti. Ertesi sabah öğlene doğru Münih garına geldik. Hamburg'a gitmek için tren değiştirecektim. Gar ana baba günüydü. İlk izlenimim kokuların değiştiği oldu. Bence ülke değiştirmenin en çarpıcı yanı budur. Alıştığınız kokular değişir. Bir başka koku dünyasına dalarsınız. Almanya'da başka türlü kokuyordu. Yağ, patates, lahana, bira karışımı, tatlımsı bir kokuydu bu. Ve beni ilk andan başlamak üzere rahatsız etti. Daha sonra bu yüzden günlerce hasta yatacaktım. Bindiğim Hamburg treni daha da bakımlıydı. Hele indiğimiz trene göre saray sayılırdı. Büyük kumaş koltuğa gömülüp akıp giden Almanya manzaralarını seyre koyuldum. Ren nehrini geçiyorduk. Görkemli şatolar çıkıyordu karşımıza. Bakımlı tarlaların üzerine pırıl pırıl bir güneş vurmuştu. Zenginlik, düzen ve gelişmişlik sinmişti her şeye. Elimdeki tarif eden trenin garlara girişini izliyordum. Tam dakikası dakikasına giriyordu gara. Ve değil belirtilen dakikada, belirtilen saniyede kalkıyordu oradan. Trenler, yollar, binalar tertemizdi. Kompartmanda benden başka iki kişi vardı. Biri ufak tefek Samsunlu bir terziydi ve nasıl olduysa Alman polisinin elinden kurtulup Almanya'ya girebilmişti. Buna rağmen Anadolu köylüsünün ne olur ne olmaz kuşkuculuğu içinde hala kalmak üzere geldiğini gizliyordu. Öteki yolcu genç bir Alman kızıydı. Sigara içmek istediğimde onu rahatsız edip etmeyeceğini sordum. Fark etmez ama biraz cam açalım dedi. Ve böylece bir konuşma başladı aramızda. İngilizce konuşuyorduk. Samsunlu terzi kuşkuyla süzüyordu bizi. Kız Amerika'da okuyormuş, Almanya'ya ailesini görmeye gelmiş falan filan. Tam bir tren yolculuğu konuşmasıydı. Bir süre sonra genç kız restorana gideceğini ve gelmek isteyip istemediğini sordu. Param çok kısıtlı olduğu için gidemezdim. Sağ ol dedim, ben gitmeyeceğim. Kız çıkıp gittikten sonra Samsunlu terzi kardeşimiz yüzünde garip bir ifadeyle yanıma sokuldu. Ne dedi kız diye sordu. Benim dinime dön de evlenelim mi dedi. Şaşkınlıkla yüzüne baka kalmıştım. Almanya'ya giden Anadolu insanın kafasındaki kargaşayı ve Türk erkeğini bekleyen gavur kadın mitosunun ne derece derinlere işlediğini ilk kez anlıyordum. Aynı durumu akşam indiğim Hamburg garında da gördüm. Pala bıyıklı Türk erkekleri garı bir aşağı bir yukarı voltalıyor ve bir gün gelip kendisini onun sert erkek kollarına bırakacak sarışın Alman kadınını bekliyordu. O kadın bir türlü gelmiyordu ama olsun. Onu beklemek bile Almanya'da yaşayan erkek için bir ritüel olmuş, yaşamının büyük bölümünü istasyonlarda geçirmesini gerektirmişti. Hem o istasyondaki demir rayların ucu Türkiye'ye, memlekete gitmiyor muydu? Onu memleketine bağlamıyor muydu? O zaman bu gardan başka neresi vardı ki gün geçirilecek? Hamburg gecesine çıktım. İstasyonun önü sarhoşlarla, kopuklarla, yerlere kusanlarla doluydu. Garip haykırmalar duyuluyordu. Bu da temizliğin ve düzenin arka yüzüydü herhalde. Üçlü beşli dolaşan Türk gruplarına yaklaşıp Türkiye'den yeni geldiğimi ve ucuz bir otel bilip bilmediklerini sordum. Başları omuzları arasına gömülmüş, etrafa kuşkuyla bakan, karanlık ve kirli tiplerdi. Bana doğru dürüst bir şey söylemediler. O günden başlamak üzere Almanya'da göreceğim, markla ve yanlış anlamalarla kafası karışmış, lekeli tiplerin örneğiydi bu insanlar. İstasyonun karşısında bir otel buldum. Biraz pahalıydı ama benim dayanacak gücüm kalmamıştı. Odaya girip kendimi önce sıcak suyun altına, sonra da temiz çarşaflara bıraktım. Gemide bir evliya. Bir şey kesindi. Almanya'da kalmak istemiyordum. Oradaki Türk kargaşası ve Türk-Alman köylü geleneklerinin yarattığı garip alaşım bana itici geliyordu. Buna karşılık İskandinav ülkelerinin müthiş bir çekiciliği vardı. İflah olmaz bir Strindberg hayranıydım. Sibelius ve Grieg'i dinlediğim zaman içim mutlulukla doluyordu. Çocukluğumda sinemalarda filmden önce belgeseller gösterilirdi. Bir kez siyah beyaz bir belgesel görmüştüm. Konu bir çikolata fabrikasıydı. Fabrika sahibinin kızı olduğunu sandığım 7-8 yaşlarında sarı uzun saçlı çok güzel bir kız çocuğu sabah uyanıyor ve çikolata yapılan makinelere giderek parmağını sıcak eriğe daldırıyor ve yüzünde büyük bir mutluluk ifadesiyle yalıyordu. Bütün bunlara insanın içine güneş doğmuş gibi parlayan aydınlık bir müzik eşlik ediyordu. Büyüdükten sonra bu müziğin Norveçli besteci Grieg'e ait olduğunu anladım. O günden beri ne zaman bu müziği duysam içim aydınlanır, ağzıma sıcak bir çikolata tadı yayılır. Marcel Proust'un Madeleine çörekleri benim için Grieg müziği ile erimiş çikolata karışımıydı ve ben onu okumadan önce de bilinçle kavramasam bile bu müzikle bir geçmiş zaman yolculuğuna çıkar olmuştum. Norveç aynı zamanda benim için Edvard Munch ve Knut Hamsun'un ülkesiydi. Eskişehir'de Knut Hamsun'un Göçebesini okurken yazın çiftlik evini boyayan gezginden o kadar etkilenmiştim ki tutup evdeki tel dolabı o evin rengine boyamıştım. Ellerime bulaşan boyalar ve genzime dolan boya kokusu, romandaki ormanları, köpüklü nehirlerde yüzen iri kütükleri ve ıssız kuzeyin yaz evlerini çağrıştırıyordu. Ayrıca bu ülkelerin demokrasi geleneklerine de hayrandım. Darbelerle, hapislerle ve idamlarla örselenmiş olan ruhsal yapım, İskandinav ülkelerini abartılı bir biçimde yüceltiyor ve kutsal bir sığınak haline dönüştürüyordu. Hamburg'da bir süre kaldım. Almanya'nın kokularına, yemeklerine, insanlarına alışamamıştım. Sürekli bir mide bulantısı ve ona bağlı olan bir baş ağrısı içindeydim. Pazar sabahları yakınlarındaki kiliseden gelen çan sesleri beynimin içinde uğulduyordu. Çan tokmakları kafama iniyormuş gibiydi. Sonunda Almanya'dan gitmeye karar verdim. İstanbul'dan ayrılmadan önce Onat Kutlar Norveç'te oturan bir Türk doktorun adresini ve adını vermişti. Bana yardımcı olabileceğini sanıyordu. Bir sabah vakti Oslo'ya indim. Bu şirin, küçük ve temiz kentte aradığım adresi bulmam zor olmadı. Saçları uçuk sarı, solgun yüzlü genç bir kadın açtı kapıyı. Kucağında bir çocuk vardı. Türkiye'den geldiğimi söyledim, kendimi tanıttım. Hemen içeri buyur etti beni. Hem böyle bir mültecinin gelmesini beklermiş gibi bir hali vardı. Kocasının hastanede olduğunu söyleyerek ona telefon etti. Biraz sonra geleceğini söyledi. Kadının adı Yana'ydı, Norveçliydi. Kerem adını taşıyan küçük çocuk meraklı siyah gözlerle süzüyordu beni. Biraz sonra geniş ve dost gülümsemeli, yakışıklı bir doktor girdi içeri ve elimi sıkarak hoş geldin dedi. Benim adım Gencay Gürsoy. İstanbul'dan onca uzakta bir yuvaya kavuşmuş gibi oldum. Birkaç saat sonra Gencay, karısı ve çocuğu sanki yıllardır tanıdığım insanlar olmuşlardı. Öylesine dost, iyi niyetli ve sıcak insanlardı ki O zor günlerimde bana gösterdikleri dostluğun farkında bile değillerdi. Birkaç gün sonra Genca ile birlikte gazeteci Olof Storvik'i aradık. Hani Ankara'da evime gelen ve benimle 12 Mart üstüne konuşan Norveçli gazeteci. Olof hem şaşırmış hem sevinmişti. Ankara'da ona çaldığım birkaç ağdı hatırlayarak, "Hadi bir radyo programı yapalım," dedi. Böylece Avrupa'da ilk kez bir radyonun stüdyosunda kayıt yaptım. Çaldığım parçaların açıklamalarının da yer aldığı program beğenildi ve birkaç kez tekrarlandı. İşte bu yayınlardan birinin kaydını duyan özgüdenlerin Codif firması birkaç ay sonra Avrupa'daki müzik yaşamımı başlatacak öneriyi yapacaktı. Bu kayıt Oslo Radyosu'nun 90'larda çıkardığı ve radyo tarihinden seçme yayınları içeren albümde de yer aldı. Gencay İsveç'in politik mülteci hakları bakımından daha rahat olduğunu ve oraya başvurmamın daha doğru olacağını söylüyordu. Stockholm'de gitmem gereken kişi ise İlhan Koman'dı. Derken bir gece treniyle Oslo'dan Stockholm'e yola çıktım. Stockholm'deki T-Centralen'de indiğimde sabah olmuştu. Aydınlık ve pırıl pırıl bir Mayıs günü başlıyordu. Elimdeki kağıtta yazılı semt, Drottningholm'dü. Yaşlı, aydınlık yüzlü bir kadına Drottningholm'ü sordum. Gülümseyerek çok uzak bir semt olduğunu anlattı ve kaç numaralı otobüse binerek gidebileceğimi söyledi. Çok güzel İngilizce konuşuyordu. İyi günler dileyerek bisikletine atladı ve gitti. Biraz sonra bindiğim pırıl pırıl otobüsün kadın sürücüsü de İngilizce konuşuyordu. İsveç hakkındaki ilk izlenimlerim olağanüstü iyiydi. Galiba buraya gelmekle en doğru işi yapmıştım. Otobüsle uzun uzun gittik. Şehrin dış mahallelerine uzandıkça ormanlar, göller, adacıklar çıkıyordu karşımıza. Otobüsün önünden sincaplar geçtiğini gördüm. Şehrin içinde yaşıyorlardı. Drottningholm ise ayrı bir dünyaydı. Büyük bir sarayın çevresini kuşatan bahçelerin, ormanın ve denizin yarattığı güzellik insanın içini kamaştırıyordu doğrusu. Sonradan Drottning'in İsveç dilinde kraliçe anlamına geldiğini öğrenecektim. Gördüğüm saray da kraliçeye aitti. İnsanlar sere serpe kraliçe sarayının çimenlerine uzanmışlardı. Ne var ki o dekor içinde çıplaklık sağlıktan başka hiçbir anlama gelmeyecek kadar dürüst bir tavırdı. Yere uzanmış olan genç babalar karınlarının üzerine oturttukları sarışın çocuklarla oynuyorlardı. Genç kızlar bisiklete biniyordu. Kimsenin kraliçeden ya da muhafızlardan çekindiği yoktu. İşte dünyadaki hiyerarşik düzenleri alt üst eden İsveç demokrasisinin ilk örneği gözlerimin önündeydi. Kömür sisinin insanın genzini yaktığı bir kentte çamurlu yolların durmadan kesildiğini görmeye ve siyah arabalı büyüklerin geçişini izlemeye alışmış bir Ankaralı olarak bu pastoral resmi hayranlıkla izleyip durdum. İşte ailemi böyle bir ortamda büyütmek istiyordum. Buraya yerleşmeliydim. Onca yıl sıkıntı çeken ve hapis yolu gözlemekten sinirleri bozulmuş olan ülkeyi dinlendirecek ortam buydu. Drottningholm'de dondurma satan şirin bir kulübenin üstünde kiosk yazıyordu. Daha sonra kioskun Türkçedeki köşkten geçmiş olduğunu öğrenecektim. İsveç kralı Demirbaş Şarl Osmanlı'dan ülkesine dönerken köşk gibi birçok kelimeyi de birlikte götürmüştü. Panik anlamında kullandıkları kalabalık bunlardan biriydi. İsveç mağazalarında satılan lahana dolmasının adı ise koldolmardı. Kioska elimdeki adresi sordum. Denize doğru uzanan bir patikayı gösterdiler. O dar yoldan yürüdüm, yürüdüm. Karşıma bir gemi çıktı. Elimdeki kağıttaki gibi M/S Hulda yazıyordu üstünde. Ben bu M/S Hulda'nın ne olduğunu anlayamamıştım. Demek ki aradığım adres bir gemiydi. 17. ayrımın sonu sayfa 162, devamı 18. ayrımda.